Ayrım 4 Baba Mario Puzo Sayfa 43 Johnny sert sarı içkiyi bir yudumda içti. Tekrar doldurulması için bardağını uzattı. Neşeli görünmeye çalışarak "Zengin değilim baba" dedi. Yokuşu inmeye başladım. "Haklıymışsınız. Karımı ve çocuklarımı terk etmeyecektim o orospu yüzünden. Bana darıldığınız için sizi haksız bulmuyorum." Don Corleone omuz silkti. "Senin için kaygılandım. Ne de olsa vaftiz oğlumsun. Hepsi bu kadar." Johnny odada aşağı yukarı yürüyordu. O orospu başımı döndürmüştü. Büyülenmiştim adeta. Hollywood'un en büyük yıldızı. Yüzüne baksanız melek sanırsınız kadını. Her filmden sonra ne halt ettiğini biliyor musunuz? Makyajcı makyajını istediği gibi yaptıysa derhal onunla yatıyor. Kameracı resmini olduğundan güzel çıkardıysa adamı giyinme odasına davet ediyor. Kendini peşkeş çekiyor. Herkes de yapıyor bunu. Vücudunu bahşiş vermek için kullandığım cebimdeki bozuk para gibi harcıyor. Şeytana layık bir orospu. Don Corleone kabaca söze karıştı. "Ailen nasıl?" Johnny içini çekti. "Onlara iyi bakıyorum. Boşandığımdan beri Jeannie'yi de çocuklara mahkemenin kararlaştırdığından daha çok para veriyorum. Haftada bir kere de gidip görüyorum. Onları çok özlüyorum. Bazen çıldıracağımı sanıyorum." Bardağındaki içkiyi dibine dek içip bitirdi. "Şimdi ikinci karım benimle alay ediyor. Kıskanç oluşumu mantıksız, yersiz buluyor. Bana geri kafalı domuz diyor. Şarkı söylememle, her şeyimle alay ediyor. Buraya gelmezden önce onu bir güzel dövdüm. Yüzüne vurmadım tabii, çünkü film çeviriyor. Kollarına, bacaklarına vurdum kıyasıya. O yine de alay etti benimle. Ben onu döverken kıkır kıkır gülüyordu. Bir sigara yaktı. İşte böyle baba. Şu anda hayat hiç de yaşanmaya değer görünmüyor." "Don Corleone, bu dertlerinde sana yardımcı olamam," dedi kısaca. "Sesine ne oldu?" Johnny Fontaine'in yüzündeki kendinden emin gülümseme, alaycı tutum birden kayboldu. Boğuk bir sesle "Artık şarkı söyleyemiyorum," dedi. "Boğazıma bir şey oldu. Doktorlar nedenini anlayamıyorlar." Hagen ile Don Corleone ona hayretle baktılar. Johnny öyle azimli, metin bir kişiydi ki. Oysa şimdi... Fontaine devam etti. "Çevirdiğim film bir aydı kazanç sağladı. Artık büyük bir yıldızım. Şimdi ise beni bir kenara itmeye çalışıyorlar. Stüdyonun sahibi benden oldum bittim nefret ederdi. Şimdi canımı okumak için uğraşıyor. Biliyorsunuz, siz de doğru bulmuyordunuz ama liberal örgütler adına şarkı söylüyordum. Jack Waltz'un da hoşuna gitmedi. Bana komünist dedi ama tutturamadı. Sonra kendine ayırdığı bir kızı elinden aldım. Kız da beni istiyordu ya. Ne yapabilirdim ki? Sonunda orospu karım beni herkese rezil etti. Jeannie'yi de çocuklarım da beni istemiyorlar. Ayaklarına kapanıp yalvarmamı bekliyorlar. Üstelik şimdi şarkı da söyleyemiyorum. Artık ne halt edebilirim?" Don Corleone'nin yüzünde soğuk bir ifade belirmişti nefretle. "Bir erkek gibi davranmaya başlaman gerek," dedi. Yüzü öfkeyle kasıldı. "Erkek gibi!" diye bağırdı avazı çıktığı kadar. Masanın üzerinden uzandı. Johnny'yi saçlarından yakaladı. Garip bir şekilde sevgi dolu bir davranışla onu silkeledi. "Hey tanrım! Yanımda geçirdiğin onca zamana rağmen böyle mi olacaktın sen? Yardım dilenen bir Hollywood Finokyosu mu olacaktın?" Dipnot Finokyo uşak. "Karılar gibi ne yapacağım şimdi? Ah, şimdi ne yapacağım?" diye yardım dilenen biri mi? Babanın yaptığı taklit öyle mükemmel, öyle beklenmedikti ki Hagen ile Johnny kahkahalarla gülmeye başladılar. Don Corleone onların bu tepkilerine sevinmişti. Bir an vaftiz oğlunu ne kadar çok sevdiğini düşündü. Kendi üç oğlu böyle paylandıklarında ne yaparlardı? Santino suratını asar, haftalarca olmadık çılgınlıklar ederdi. Fredo korkuyla siner, Michael soğuk soğuk bakar, evden çıkıp gider, aylarca ortalıkta görünmezdi. Ama Johnny ne çocuktu tanrım, gülümsüyordu işte. Vaftiz babasının gerçek amacını anlıyor, kuvvet toplamaya çalışıyordu. Don Corleone devam etti. "Patronunun senden daha güçlü olan kişinin elinden kadınını almışsın. Şimdi de karşıma geçmiş, onun sana yardım etmediğinden yakınıyorsun. Ne saçmalık. aileni, çocuklarını babasız bıraktın. Niçin? Bir orospuyla evlenmek için. Ailenin kollarını açıp seni bağrına basmadığını söylüyorsun. Ne yüzle istiyorsun bunu? Orospu karını dövüyorsun ama yeni bir film çevirdiği için yüzüne vurmuyorsun. Sonra da seninle niçin alay ettiğini düşünüp şaşıyorsun. Bir aptal yapar senin yaptıklarını. Aptalsın sen. Don Corleone sustu, sonra sabırlı bir sesle, "Bu kez öğütümü dinlemek istiyor musun? Dinleyecek misin?" diye sordu. Johnny omuz silkti. "Genie ile tekrar evlenemem. Onun ileri sürdüğü şartlarla demek istiyorum. Kumar oynamalıyım ben, içmeliyim, arkadaşlarımla eğlenmeliyim. Güzel karılar koşuyor peşimde, onlara karşı koyamıyorum. Oysa Genie'nin yanında kendimi çok aşağılık biri gibi hissediyorum. Buna dayanamam artık." Don Corleone'nin sabırsızlandı, telaşlandı pek görülmezdi. Ama bu kez bütün sabrını yitirmiş gibiydi. "Sana tekrar evlenmeni öğütleyen kim? Nasıl istersen öyle yaşa. Çocuklarına babalık etmeyi istemen iyi. Çocuklarına babalık etmeyen bir erkek asla erkek sayılmaz. Ama kendini çocuklarının annesine kabul ettirmelisin. Onları her gün göremezsin diye bir şart var mı? Aynı evde oturamayacağını kim söylemiş? Hayatını istediğin gibi yaşayamayacağını kim iddia edebilir?" Johnny Fontaine güldü. "Bütün kadınlar bizim yaşlı annelerimize benzemezler baba. Genie böyle bir şeye izin vermez, kabul etmez." Şimdi Don Corleone onunla alay ediyordu. "Çünkü bir fine akıyor gibi davrandın. Karına mahkemenin kararlaştırdığından daha çok para verdin. İkinci karın film çeviriyor diye yüzüne vurmadın. Hayatının kadınlar tarafından yönetilmesine izin verdin. Oysa kadınlar bunun için yaratılmamışlardır. Gerçi öldükten sonra onlar cennete giderler. Biz erkekler de cehennemde yanarız, doğrudur. Seni, hayatını bütün bu yıllar boyunca yakından izledim." Don'un sesi ciddileşmişti. "İyi bir evlat oldun, bana gereken saygıyı gösterdin. Ama ötekiler, eski arkadaşların ne oldu? Bir yıl biriyle arkadaşlık ettin, ertesi yıl başka biriyle. Filmlerde başarı kazanan o İtalyan delikanlısının talihi döndü, onu bir daha aramadın. Çünkü daha güçlüydün, daha ünlüydün. Birlikte okula gittiğin, şarkı söylediğin dostun, arkadaşın ne oldu? Nino, hayal kırıklığına uğradı Nino. Durmadan içiyor ama hiç yakınmıyor. Gündüzleri yük kamyonlarında çalışıyor. Hafta sonları birkaç dolar için şarkı söylüyor. Ona hiç yardımın dokunamaz mıydı? Neden? Oysa Nino çok iyi şarkı söylüyor." Johnny bezgin bir tavırla, "Ama onun kabiliyeti yeterli değil," dedi. "İyi şarkı söylüyor, o kadar." Don Corleone gözlerini kapadı. "Ya sen? Senin de yeteri kadar kabiliyetin yok, bunu da biliyorsun. Nino ile kamyonlarda çalışır mısın?" Johnny cevap vermeyince Don Corleone devam etti. "Arkadaşlık her şeyden üstündür. Hemen hemen aile gibi bir şey. Bunu hiç aklından çıkarma. Çevrende arkadaşlarından meydana gelmiş bir duvar örseydin şimdi bana gelmezdin. Anlat bakalım, niçin şarkı söyleyemiyorsun? Bahçede gayet güzel söyledin az önce. Nino kadar iyiydin." Johnny ile Hagen bu zarif güven gösterisi karşısında gülümsediler. "Sesim zayıfladı. Bir, bilemedin iki şarkı söyledikten sonra saatlerce, hatta günlerce başka şarkı söyleyemiyorum. Sesim kalmadı, bir çeşit hastalık olmalı." "Demek başın kadınlarla dertte. Sesin zayıfladı. Şimdi de bana çalışmana karşı koyan şu Hollywood Petsonovantesinden söz et." Dipnot Petsonovante, büyük iş sahibi, güçlü kişi. Don artık meselenin özüne geliyordu. "Sizin Petsonovantelerinizden daha büyük biri bu," dedi Johnny. "Stüdyonun sahibi savaş için çevrilen propaganda filmleri üzerine başkana danışmanlık yapıyor. Bir ay kadar önce yılın en büyük romanının film haklarını satın aldı. Yılın en çok satan kitabı bu. Kitaptaki kahraman da tıpkı bana benziyor. Rol yapmama lüzum yok. Olduğum gibi dursam bile başarırım. Şarkı söylemem de gereksiz. Oscar'ı kazanabilirim bu filmle. Herkes filmin tam bana göre olduğunu biliyor. Bir aktör olarak yeniden en yüksek noktaya yükselebilirim. Ama Jack Waltz denilen o orospu çocuğu rolü bana vermiyor. Para almayacağımı bile söyledim. Yine de olmaz," dedi. bana haber salmış. Eğer gidip stüdyonun lokantasında kıçını yalarsam belki rolü bana verirmiş. Don Corleone elinin bir hareketiyle duyguların işe karıştırılmamasını anlattı. Mantıklı kişiler arasında iş meselelerinin daima çözümlenebileceğine inananlardandı. Vaftizoğlu'nun omzunu okşadı. ''Cesaretini kaybetmişsin.'' dedi. ''Kimsenin seni sevmediğini, düşünmediğini sanıyorsun. Bir hayli de zayıflamışsın, çok içiyorsun değil mi? Uyku uyuyamıyor, ilaç alıyorsun, tamam mı?'' Başını hoşnutsuzlukla salladı Don. ''Şimdi öğütlerime göre davranmanı istiyorum.'' diyerek yaşlı adam konuşmasını sürdürdü. ''Evimde bir ay kadar kalacaksın. İyi beslenmeni, dinlenmeni, uyumanı istiyorum. Bana arkadaşlık etmeni istiyorum. Senin arkadaşlığını severim. Belki burada vaftiz babandan sana o büyük Hollywood'da bile yardımcı olabilecek şeyler öğrenirsin. Ama içki içmeyecek, şarkı söylemeyecek, kadın peşinde koşmayacaksın. Ay sonunda Hollywood'a dönebilirsin. Bu Pezzo Novante sana istediğin rolü verecek, tamam mı?'' Johnny Fontaine, Don Corleone'nin bu kadar güçlü olabileceğine pek inanmıyordu. Ama baba yapamayacağı şeyler için asla söz vermezdi. ''Bu adam J. Edgar Hoover'ın yakın dostu babacığım.'' dedi. ''Onunla sesinizi yükselterek bile konuşamazsınız.'' ''Ama bir iş adamı o.'' dedi Don kısaca. ''Reddedemeyeceği bir teklifte bulunacağım.'' ''Çok geç.'' dedi Johnny. ''Bütün kontratlar imzalandı. Bir haftaya kadar filmin çekimi başlıyor. İmkansız bir şey rolü almam.'' ''Sen eğlenceye katıl artık.'' dedi Don. ''Arkadaşların seni bekliyor. Her şeyi bana bırak.'' Johnny Fontaine'i iterek odadan çıkardı. Hagen masada oturup bir takım notlar almıştı. Baba derinden iç geçirip sordu. ''Başka bir şey var mı?''
''Artık Solotsu'yu daha fazla atatamayız. Onunla bu hafta görüşmeniz gerekiyor.''
Hagen kalemini takvimin üzerinde oynatmadan oturuyordu. Don omuz silkti. ''Düğün bitti. Onu istediğin zaman çağırabilirsin.'' Bu cevap Hagen için iki noktayı aydınlatıyordu. En önemlisi Solotsu'ya verilecek cevabın hayır olacağıydı. Don Corleone cevabını düğünden önce vermediğine göre bir karışıklık çıkması olanaksızdı. Hagen çekine çekine Clemenza'ya adamlarından birkaçını buraya yollamasını söyleyeyim mi diye sordu. Don sabırsızlıkla neden dedi. Solotsu'ya düğünden önce bir cevap vermedim. Çünkü eğlencelerin bozulmasını, ufukta küçücük de olsa bir kara bulutun görünmesini istemedim. Ama Solotsu'nun benimle ne konuşmak istediğini de önceden bilmek istiyordum. Artık her şeyi öğrendik. Teklif edeceği şey bir infamita. Dipnot, infamita küçültücü, ahlaksız bir şey.
O halde cevabınız hayır olacak değil mi dedi Hagen.
Don başını sallayarak onaylayınca, bence konuyu hep birlikte konuşup tartışmamız gerek. Bütün aile son cevabınızı vermeden önce toplanmalı diye devam etti. Don gülümsedi. ''Öyle mi düşünüyorsun? Güzel, konuyu tartışırız. Kaliforniya'dan döndüğünde, yarın uçakla gitmeni, Johnny'nin işini halletmeni istiyorum. O film Pezzo Novante'sini gör. Solotsu'ya sen Kaliforniya'dan dönünce kendisiyle görüşeceğimi söyle. Başka bir şey var mı?''
Hagen ciddi bir tavırla ''Hastaneden telefon ettiler.'' dedi. ''Consigliori Abbandando ölüm döşeğindeymiş. Geceyi çıkaramayacağını söylediler.'' Ailesine de gelmesi için haber verilmiş.
Kanser Genko Abbandanto'yu yatağa bağladı. Şu son yıl boyunca konsilyoriliği Tom Hagen üzerine almıştı. Artık Don Corleone'nin bu yerin tümüyle kendisine ait olduğunu söylemesini bekliyordu. Ama pek umudu da yoktu. Böyle önemli bir görev geleneklere uyularak İtalyan ana babadan dünyaya gelmiş kişilere veriliyordu. Zaten geçici konsilyori oluşu bile bir takım güçlükler doğurmuştu. Üstelik daha 35 yaşındaydı. Başarılı bir konsilyori olabilmek için gerekli tecrübeye de kurnazlığa da sahip değildi. Oysa baba ona cesaret vermedi. ''Kızım kocasıyla ne zaman yola çıkıyor?'' diye sordu. Hagen bileğindeki saate baktı. ''Birkaç dakikaya kadar düğün pastasını kesecekler. Yarım saat sonra da giderler.'' Bu Hagen'a başka bir şey hatırlattı. ''Damadınız dedi, ona aile içinde önemli bir görev verecek miyiz?'' Don'un cevabının sertliği karşısında şaşırmaktan kendini alamadı.
Asla, hayatını kazanabileceği iyi bir iş verin o kadar. Ama aile işinden haberdar olmasına fırsat bırakmayın. Diğerlerine, Sonny, Fredo ve Clemenza'ya da söyle. Don bir süre sustu. Oğullarıma üçüne de haber ver. Zavallı Cenko'yu ziyaret etmek için benimle birlikte hastaneye gelsinler. Cenko'ya son saygılarını göstermelerini istiyorum. Freddy'ye söyle, büyük arabayı çıkarsın. Johnny'ye de söyle, benim hatırım için hastaneye gelsin. Hagen'ın yüzüne soran nazarlarla baktığını görünce, senin bu gece Kaliforniya'ya gitmeni istiyorum diye ekledi. Cenko'yu görecek zamanın yok. Ama ben hastaneden dönünceye kadar bekle, anladın mı?
Anladım dedi Hagen. Fred arabayı ne zaman hazır etsin?
Davetliler gittikten sonra dedi Don Corleone. Cenko beni bekler.
Senatör telefon etti. Düğüne gelemediği için özür diledi. Anlayış göstereceğinize inandığını belirtti. Herhalde arabaların numaralarını alan FBI'ın adamlarını kastetti. Yine de armağanını özel bir ulakla yolladı.
Baba başını salladı. Senatöre düğüne gelmemesini kendisinin öğütlediğini söylemeyi gereksinmedi. Güzel bir armağan mı bari diye sordu. Hagen Alman-İtalyan karışımı yüzüne hiç mi hiç yakışmayan İtalyanlara özgü bir mimikle armağanı çok beğendiğini anlattı.
Antika gümüş, çok değerli. Çocuklar isterlerse onu en azından $1,000 satarlar. Senatör gerekli armağanı bulmak için bir hayli zaman harcamış. Bu tür kişilerde armağanın değerinden çok harcanan zaman önemlidir.
Don Corleone, senatör gibi büyük bir kişinin kendisine gösterdiği saygı karşısında duyduğu hoşnutluğu saklamadı. Luca Brasi gibi senatör de Don Corleone'nin kurduğu imparatorluğun temel taşlarından biriydi. O da yolladığı armağanla bağlılığını bir kez daha ispatlamış oluyordu. Kay Adams, Johnny Fontaine bahçede göründüğünde onu derhal tanıdı. Çok şaşırmıştı.
Ailenin Johnny Fontaine'i tanıdığından hiç söz etmemiştin dedi. Artık seninle evleneceğime eminim.
Michael onunla tanışmak ister misin diye sordu.
Şimdi değil dedi Kay. İçini çekti. Ona 3 yıl süreyle aşıktım. Kapitol'de ne zaman konser verse New York'a koşardım. Eşsizdi.
Johnny ile daha sonra konuşuruz dedi Michael. Johnny şarkısını bitirip Don Corleone ile birlikte eve girince Kay Michael'a Johnny Fontaine gibi büyük bir film yıldızının da babandan bir ricası olduğunu söyleyemezsin ya dedi yapmacık bir tavırla. Johnny babamın vaftiz oğludur. Babam olmasaydı Johnny büyük bir film yıldızı olamazdı. Kay neşeyle güldü.
Bu da başka bir büyük hikayeye benziyor.
Michael başını salladı. Sana bu hikayeyi anlatamam.
Bana güven dedi Kay.
Michael anlattı. Hem de hikayenin gülünç yanına kaçmadan, hiçbir gurur duymadan anlattı. Herhangi bir açıklamada bulunmadı. Yalnız babasının 8 yıl önce çok daha gözü pek olduğunu söyledi. Konu vaftiz oğlunu ilgilendirdiği için de Don bunu bir şeref meselesi saymıştı. Hikaye birkaç kelimeyle özetlenebilirdi. 8 yıl önce Johnny Fontaine çalıştığı ünlü orkestrayla olağanüstü bir başarı kazanmıştı. Radyonun en gözde yıldızı olmuştu. Ne yazık ki eğlence dünyasının tanınmış bir kişisi olan orkestra şefi Les Halley, Johnny'yi 5 yıllık bir kontratla kendine bağlamıştı. Eğlence dünyasında sık sık görülen bir şeydi bu. Şimdi Les Halley Johnny'yi istediği gibi kullanabilir, paranın çoğunu da cebine atabilirdi. Don Corleone görüşmelere şahsen katıldı. Johnny Fontaine'in anlaşmasını bozması için Les Halley'e $20,000 teklif etti. Halley ise Johnny'nin kazancının %50'sini alacağını söyledi. Don Corleone güldü. Teklifini 20.000'den 10.000'e indirdi. Orkestra şefinin eğlence dünyası dışında hiçbir şey bilmediği belliydi. Teklifin yarıya indirilmesi ona hiçbir şey anlatmamıştı. Tabii yine geri çevirdi. Ertesi gün Don Corleone yanında en yakın 2 arkadaşı, Consigliori'si Cenko Abbandando ve Luca Brasi olduğu halde orkestra şefini ziyaret etti. Yanlarında başka tanık bulunmadan Les Halley'i $10,000 karşılığında Johnny Fontaine üzerindeki her türlü özel haklardan vazgeçtiğini bildiren bir kağıdı imzalamak zorunda bıraktı. Bunun için de baba elindeki tabancayı Les Halley'in şakağına dayamış, bir dakikaya kadar kağıdı imzalamazsa beyninin paramparça olacağını söylemiş, Les Halley de imzayı basmıştı. Don Corleone imzalanan kağıdı cebine attı, 10.000 dolarlık çeki adama verdi. Bundan sonra Johnny Fontaine ülkenin en büyük şarkıcısı olmuş, stüdyoya servet kazandıran müzikal filmler çevirmiş, plakları milyonlarca dolar getirmişti. Sonra Hollywood'un en ünlü sarışın film yıldızı ile evlenmek için karısından boşanmış, 2 çocuğunu terk etmişti. Çok geçmeden de kadının bir orospu olduğunu öğrenmişti. Kendini içkiye vermiş, kumar oynamış, başka kadınların peşinden koşmuştu. Bu arada sesini de yitirmişti. Plaklarının satışı durmuş, stüdyo kontratını yenilememişti. İşte şimdi kalkıp vaftiz babasına geliyordu. Kay düşünceli düşünceli, "Babanı kıskanmadığından emin misin?" dedi. "Onun hakkında anlattıkların hep başkaları için yaptıkları. Çok iyi kalpli bir insan olmalı." Kay alaylı alaylı gülümsedi. "Başvurduğu yöntemler pek dürüst değil tabii." Michael içini çekti. "Haklısın ama sana bir şey söyleyeceğim. Kuzey kutbuna giderken geçtikleri yollara yiyecek paketleri bırakan kutup kâşiflerini bilirsin değil mi? Bir gün bıraktıkları yiyeceklere ihtiyaçları olacağını düşünürler. İşte babamın yaptığı da buna benzer. Bir gün yardım ettiği kişilerin evlerine uğrayacaktır. O zaman babamın istediğini yapmaları en doğru hareket olur." 4. ayrımın sonu. Sayfa 54.